Ayrım 37.
İkisi önde, Yahudi da çoban köpeği gibi arkalarında. Matta konuşurken havariler söz söylemeden yaklaşıp geri diz çöktüler. Üzerinde tedirginlik okunuyor, dedi haham. Bizden bir şey saklıyorsunuz. Başka dertlerimiz var peder, başka dertlerimiz, diye mırıldandı Petrus ve sustu. Nitekim tam o sırada yolda kötü cinler girmişti içlerine. Önünün dirilmesi başlamıştı. Rabbin gününün yaklaştığına şüphe yoktu. Efendileri neredeyse tahta çıkacaktı. Ganimetleri yağma etmek zamanı da geliyordu demek. İşte o konuda, bölüştürme konusunda havariler kavgaya başlamış bulunuyordu. Ben sağında oturacağım. En çok beni seviyor, demişti biri. Hepsi birden ileri atılarak bağırdılar. Hayır, beni, beni, beni, beni. İlk ben demiştim ona efendimiz, diye dedi Andreas. Benim düşlerime seninkilerden daha çok giriyor, diye karşı çıktı Petrus. Bana sevgili diyor, dedi Yohanna. Bana da, bana da. Petrus'un kanı kaynamaya başlamıştı. Hepiniz geri çekilin, diye bağırdı. Daha geçen gün Petrus, sen kayasın. Senin üstüne kuracağım yeni Kudüs'ü demedi mi bana? Yeni Kudüs'ü dememişti. Sözlerini buraya yazın, diye bağırdım hatta. Defterini mintanın içine sokarak. Ne demişti peki yazıcı? Ben öyle duydum, dedi Petrus kızgın kızgın. Dedi ki, sen Petrus'sun. Ben bu kaya üstüne kuracağım kilisemi. Kilisemi, benim kilisemi yeni Kudüs'ü değil. Arada büyük fark var. Başka ne vaat etmişti bana, diye bağırdı Petrus. Ne diye durdun? Devam etmek işine gelmiyor değil mi? Anahtardan ne haber? Hadi konuşsana. Matta istemeye istemeye defterini alıp okudu. Ve sana göklerin hakimiyetinin anahtarlarını vereceğim. Devam et, devam et, diye muzafferane bağırdı Petrus. Matta salyasını yuttu ve yeniden defter üstüne eğildi. Yeryüzünde ne bağlarsan gökte de bağlanacaktır. Yeryüzünde ne çözersen gökte de çözülecektir. İşte bu kadar, hepsi bu. Sana bir şey ifade etmiyor mu bu yani? Dinleyin hepiniz, anahtarlar bende. Cennetin kapılarını açıp kapayacak olan benim. Sizleri ister içeri alırım, ister almam. Havariler çılgına döndüler. Betanya'ya yaklaşmış olmasalardı yumruk yumruğa girişeceklerdi. Ama köylülerin önünde utandıklarından öfkelerini yuttular. Yüzleri hala karanlıktı. Bu arada İsa Romalı yüzbaşı ile birlikte ilerlemekteydi. Arkadan da çoban köpeği gibi Yahuda izliyordu. Kudüs'ün dar, kıvrılarak uzanan sokaklarına girmişler, tapınağa doğru, Pontius Pilatus'un sarayı olan şatoya doğru ilerliyorlardı. İlk konuşan yüzbaşı oldu. Efendimiz, dedi heyecan içinde. Kızım pek iyileşti, seni aklından çıkarmıyor. Halka konuşacağın zamanı duydu mu evden sıvışıyor ve seni dinlemeye gidiyor. Bugün sıkı sıkı tutmuştum elinden. Tapınakta birlikte dinledik sözlerini. Koşup ayaklarından öpmek istedi. Niye bırakmadın peki, diye sordu İsa. İnsanın ruhunu kurtarmak için bir an yeter. Niye o anı boşa harcadın? Romalı bir kızın bir Yahudinin ayaklarını öpmesi olacak şey miydi? Rufus utanarak düşündü ama bir şey söylemedi. Elinde tuttuğu kısa bir kırbaçla yol açsınlar diye gürültülü kalabalığı iki yana itmeye başladı. Öyle sıcaktı ki hava, neredeyse bayılacaktı insan. Sinek bulutları vardı havada. Yüzbaşı Yahudi havasını ciğerlerine doldururken midesi bulandı. Kaç yıldır Filistin'deydi, yine de hala alışamamıştı Yahudiliğe. Şimdi çarşıdan geçiyorlardı. Hasırlarla kaplıydı üstü. Biraz daha serindi hasırların altı. Adımlarını yavaşlattılar. Şu it sürüsüyle nasıl konuşabilirsin, diye sordu yüzbaşı. İsa kızardı. Onlar it değil, dedi. Her biri bir ruh. Tanrı'nın kıvılcımları yüzbaşım. Tanrı bir yangın. Her bir ruh da saygı göstermen gereken bir kıvılcım. Ben bir Romalıyım, diye cevap verdi Rufus. Tanrı da Romalı. Yollar açar, barakalar kurar, şehirlere su getirir, tunç zırhlar kuşanır ve savaşa gider. O önden gider, biz arkadan. Senin sözünü ettiğin beden ile ruh bizim için birdir, aynı şeydir. Üstlerinde de Roma'nın damgası vardır. Biz öldüğümüzde bedenle ruh birlikte ölür ve sadece çocuklarımız kalır. Ölümsüzlükten anladığımız bu bizim. Kusura bakma ama senin sözünü ettiğin göklerin hakimiyeti bize peri masalı gibi geliyor. Biraz durduktan sonra devam etti. Biz Romalılar insanları yönetmek için gelmişiz. İnsanlarsa sevgiyle yönetilemez. Sevgi silahsız değildir, dedi İsa. Yüzbaşının soğuk mavi gözlerine, sinek kaydı tıraş olmuş yanaklarına ve kısa parmaklı ellerine baktı. Sevgi de savaşır ve saldırıya geçer. O zaman sevgi olmaz dedi yüzbaşı. İsa başının önüneydi. Yeni şarap koymam için yeni şarap torbası bulmam gerek. Yeni şarap torbaları, yeni sözler. Sonunda vardılar. Hem kale hem de saray görevi gören şato yükseldi önlerinde. İçinde kendini beğenmiş Romalı vali Pontius Pilatus barınıyordu. Yahudi soyundan nefret ederdi. Kudüs sokaklarında dolaşırken ya da İbranilerle konuşması gerektiğinde burnunda daima kokulu bir mendil tutardı. Ne tanrılara inanırdı ne insanlara, ne Pontius Pilatus'a ne de herhangi bir şeye. Boynundan altın zincirle asılmış keskin bir ustura taşırdı. Yemeden içmeden ve yönetmeden bıkınca ya da imparator tarafından sürgüne gönderilince damarlarını kesecekti onunla. Çok kez Yahudilerin Mesih gelip kendilerini kurtaracağını bağıra bağıra söyleyen seslerinin kısıldığını görmüştü ve gülmüştü. Keskin usturasını göstererek karısına işte benim Mesih'im, kurtarıcım derdi. Ama karısı ona cevap vermeden yüzünü başka tarafa çevirirdi. İsa şatonun büyük kapısının dışında durdu. Yüzbaşım dedi. Bana bir lütufta bulunacağını söylemiştin. Hatırladın mı? Şimdi onu senden istememin zamanı geldi. Nasıralı İsa, hayatımın bütün yaşasını sana borçluyum diye cevap verdi Rufus. Söyle, elimden geleni yaparım. Beni yakalarlar da hapse atarlarsa beni öldür. Beni kurtarmak için bir şey yapma. Buna söz verir misin? Şatonun kapılarından geçiyorlardı şimdi. Muhafızlar ellerini kaldırarak yüzbaşıyı selamladılar. Benden istediğin bu şey bir lütuf mu diye sordu Rufus şaşkın bir halde. Siz Yahudileri anlamıyorum bir türlü. Derzinci muhafızlar Pilatus'un kapısı dışında duruyorlardı. Evet, bir lütuf yüzbaşı dedi İsa. Söz veriyor musun? Rufus kapıyı açmaları için zincirleri başıyla işaret verdi. Pilatus kaba oyma kartallarla süslü yüksekteki bir tahta oturmuş okuyordu. Gevrek, tıraşlı, dar alınlı, sert mavi gözlü, kılıç gibi düz dudaklı bir adam olan Pilatus önünde duran İsa'ya bakmak üzere başını kaldırdı. Yahudilerin kralı Nasıralı İsa sen misin? Diye ısık çıkarır gibi bir ses çıkardı alaylı alaylı kokulu mendilini burnuna götürerek. Ben kral değilim diye cevap verdi İsa. Ne? Mesih değil misin yani? Vatandaşların İbrahimcilerin kaç kuşaktır beklediği, onları kurtarsın, İsrail'in tahtına oturup biz Romalıları kovsun diye beklediği Mesih değil misin? Öyleyse ne diye ben kral değilim diyorsun? Benim krallığım yeryüzünde değil. Nerede peki? Suda mı? Havada mı? Diye sordu Pilatus kahkahadan kırılarak. Gökte dedi İsa durgunca. Güzel dedi Pilatus. Gök sana armağanım olsun ama yeryüzüne dokunayım deme. Baş parmağındaki kocaman yüzüğü çıkardı, havaya kaldırıp ışığa tuttu ve kırmızı taşına baktı. Üzerinde bir kuru kafa vardı. Çevresinde de şu sözler yazılıydı. Ye, iç, eğlen. Çünkü yarın öleceksin. Yahudileri tiksinç buluyorum dedi. Hiç yıkanmazlar. Kendi suretlerinde olan bir de tanrıları var. Uzun saçlı, pis, mağrur ve deve gibi kinci. Bu tanrının Roma'ya karşı yumruğunu kaldırmış olduğunu da bilin, dedi İsa yine sakince. Roma ölümsüzdür, diye cevap verdi Pilatus esneyerek. Roma, peygamber Daniel'in görüntüsünde gördüğü koca heykeldir. Heykel mi? Ne heykeli? Siz Yahudiler uyanıkken neye özlem duyarsınız? Düşünüze de onu görürsünüz. Görüntülerle yaşar, görüntülerle ölürsünüz. İnsan bu şekilde başlar savaşına, görüntülerle. Yavaş yavaş gölge koyulaşır ve katılaşır. Ruh ete bürünüp yeryüzüne iner. Peygamber Daniel'in görüntüsü vardı. Olduğuna göre de ruh ete bürünüp yeryüzüne inecek ve Roma'yı yok edecek. Nasıralı İsa... Cüretine hayranım yoksa budalalık mıdır bilmem. Ölümden korkmuyor gibisin. Bu yüzden bu kadar serbestçe konuşabiliyorsun. Sevdim seni. Peki anlat bakalım şu Daniel'in görüntüsünü. Gecenin birinde peygamber Daniel koca bir heykel görmüş. Başı altından, gövdesi ve kolları gümüşten, karnıyla baldırları tunçtanmış. Bacakları demirdenmiş ama ayakları ta dibinde topraktanmış. Birden görünmeyen bir el... Toprak ayaklara bir taş atmış ve sarsmış. Birden bütün heykel altını, gümüşü, tuncu ve demiri yere yuvarlanıvermiş. Görünmeyen el Pontius Pilatus İsrail'in tanrısıdır. Taşsa benim. Heykelde Roma. Pilatus yeniden esnedi. Oyununu anlıyorum Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı dedi usanmış gibi. Roma'ya hakaret ediyorsun. Beni kızdıracaksın. Seni çağırmaya geleceğim. Derken kahramanlar seviyesine yükseleceksin. Her şeyi iyi düzenlemişsin. Ölüleri bile diriltmeye başlamışsın. Evet, yolunu temizliyorsun. Sonradan havarilerin aynı şekilde senin ölmediğini etrafa yayacaklar, dirilip göğe çıktığını söyleyecekler. Ama yaramaz, seni çuvalladın. Oyunların modası geçti. Yeni oyunlar bulman gerek. Seni öldürtmeyeceğim. Seni kahraman yapmayacağım. Tanrı olmayacaksın. Aklından çıkar sen onu. İsa bir şey söylemiyordu. Açık pencereden Yehova'nın koca tapınağının güneşte parladığını, renk renk insan sürülerinin açık duran kara çeneler içine giren, hareketsiz duran, insan yiyen bir hayvana benzediğini görüyordu. Pilatus da ince altın zinciriyle oynuyor, konuşmuyordu. Yahudi'den lütuf istemeyi yediremiyordu kendine ama karısına söz verdiği için başka çare de bulamıyordu. "Söyleyecekleriniz bu kadar mı?" diye sordu İsa. Kapıya doğru döndü. Pilatus ayağa kalktı. "Dur! Gitme," dedi. "Sana söyleyeceğim var. Onun için çağırmıştım seni buraya. Karım her gece seni düşünde görüyormuş. Senin yüzünden gözünü kapayamaz olmuş. Vatandaşların annesiyle Kayfa'nın seni öldürmek istediklerini, senin de her gece karıma yalvarıp benimle konuşup seni öldürmemem için ikna etmesini istiyormuşsun. Dün gece çığlık atarak uyanıp ağlamaya başladı. Acıyor gibi sana. Bilmem neden. Burnumu kadın saçmalıklarına sokmam. Ayağıma kapanıp seni çağırmamı istedi. Sana git kendini kurtar diyecekmişim. Nasıralı İsa, Kudüs'ün havası senin sıhhatine zararlı. Galile'ye dön. Kuvvet kullanmak istemiyorum. Sana bir dost olarak söylüyorum. Galile'ye dön. Hayat savaştır diye cevap verdi İsa aynı kararlı ve sakin sesiyle. Sen de hem asker hem de Romalı olduğun için bilirsin bunu. Ama bilmediğin şey şu. Tanrı komutan, bizse askeriz. İnsan doğar doğmaz Tanrı ona toprağı gösteriyor. Toprağın üstünde bir şehir, bir köy, bir dağ, bir deniz ve çöl göstererek ona burada yapacaksın savaşını diyor. Ey Yahudiye valisi, bir gece Tanrı beni saçımdan yakaladı, havaya kaldırdı, Kudüs'e getirdi, tapınağın önüne koydu ve dedi. Burada savaşacaksın. Ben asker kaçağı değilim Yahudiye valisi ve savaşımı yapacağım. Pilatus omuz silkti. Lütufta bulunduğuna pişman olmuştu bile. Bir aile sırrını Yahudinin birini açtığı için üzülüyordu. Her zamanki gibi ellerini ovuşturdu. Nasıl istersen öyle yap dedi. Ben karışmıyorum bu işe. Git. İsa elini kaldırarak ayrıldı. Ama işi aşarken Pilatus alaylı alaylı sordu. Hey Mesih, dünyaya getirdiğin korkunç haber neymiş? Ateş dedi İsa yine sakince. Yeryüzünü temizlemek için ateş. Romalılardan mı temizlemek için? Hayır, inanmayanlardan, haksızlık edenlerden, namussuzlardan, doymuşlardan. Sonra ne olacak peki? Sonra yanan ve arınmış olan toprak üstüne yeni Kudüs kurulacak. Yeni Kudüs'ü kim kuracak? Ben. Pilatus kahkahayla gülmeye başladı. Peki, karıma senin için delinin biri olduğunu söylediğimde haklıymışım. Ara sıra uğra bana, eğlendir beni. Pekala, hadi git artık. Usandım senden. El çırptı. İki izbandut zenci içeri girip İsa'yı kapıya götürdü. Yahuda kaygı içinde şatonun kapısı dışında bekliyordu. Gizli bir kurt yakında efendilerini kemirmeye başlamıştı. Her gün yüzü günden güne buruşuyor, vahşileşiyor, sözleri daha üzgün ve daha meydan okur gibi çıkıyordu. Sık sık Galgota tepesine gidip saatlerce yapayalnız kalıyordu. Romalıların baş kaldıranları çağırmaya geldiği Kudüs'ün dışındaki bir tepeydi bu. Rahiplerin, yüksek rütbeli rahiplerin çevresinde çılgına dönmüş mezarını kazdığını görüyordu. Gördükçe de bir sivrisineği yutma düşüncesinin bile ürperttiği ama gidip koca bir deve yutan zehirli yılanlar gibi yalancılar, ikiyüzlüler diye üzerlerine saldırıyordu. Her gün sabahtan akşama kadar tapınağın dışında duruyor, sanki bile bile ölümünü istiyormuş gibi vahşi sözler savuruyordu. Geçen gün Yahuda aslanın bütün ihtişamıyla belirmesi için üstündeki koyun postunu ne zaman atacağını sorduğunda İsa başını sallamıştı. Yahuda ömründe insan dudaklarında bu denli acı bir gülümseme görmemişti. O gün bugün Yahuda yanı başından ayrılmamıştı. Golgota tepesine çıkarken gördüğünde bile gizlenmiş bir düşmanın ona el kaldırmasından korktuğundan gizlice ardından gidiyordu. Yahuda lanetli şatonun dışında bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, pirinç zırhlı, ağır kaba suratlı, kıpırdamadan duran Romalı muhafızları ve kartallarıyla yüksek bir direğin tepesinde dalgalanan arkalarındaki tanrısız sancağa pis pis bakıyordu. Pilatus ne istiyordu ondan, ne diye çağırdı acaba diye düşünüp duruyordu. Yahuda biliyordu, Kudüslü partizanlar ona haber getiriyorlardı. Annas ile Kayfa durmadan bu şatoya girip çıkıyor, İsa'nın Romalıları atıp kendini kral ilan etmek istediğini söyleyerek İsa'yı suçluyorlardı. Ama Pilatus aynı fikirde değildi, zırdelinin biri diyordu onun için. Burnunu Roma'nın işine sokmuyor. Bir keresinde bile adam gönderdim, İsrail'in tanrısı bizlerin Romalılara vergi verip vermememiz için ne der diye sordurdum. Fikriniz nedir bu konuda? O doğru olarak akıllıca cevap vermiş. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya vermek gerekir demiş. Bir Aziz'inki gibi değil onun deliliği, diyordu Pilatus gülerek. Aziz'in onu çıldırtmış. Dininizi ezmek isterlerse cezalandırın, ben karışmam. Roma ile ilgisi yok bu işin. Hep böyle derdi onlara ve gönderirdi. Ama şimdi fikrini değiştirmiş olmasın sakın. Yahuda durdu, şatonun karşısındaki duvara yaslandı. Sinirli sinirli yumruklarını açıp kapamaya başladı. Birden irkildi. Borazanlar çalıyor, halk yol açıyordu. Dört levili gelip şato kapısının önüne yavaşça altın kakmalı bir sedye bıraktı. İpek perdeler aralandı ve ince derili Kayfa baştan başa sarı ipekliler içinde ağır ağır indi. O kadar şişmandı ki torbacıklar peydah olmuştu gözlerinin çevresinde. Ağır çift kanatlı kapılar tam İsa çıkmak üzereyken açıldı. İki adam eşikte yüz yüze geldiler. İsa durdu. Ayakları çıplaktı. Beyaz giysisi yama yamaydı. Kıpırdamadan yüksek rahibin gözlerinin derinlerine baktı. Öteki ağır göz kapaklarını kaldırdı. Onu tanıdı. Kısa bir bakışla tepeden tırnağa süzdü. Keçi dudakları aralandı. Burada işin ne asi herif? Dedi. Ama İsa yine hiç kıpırdamadan haşin bakışlarla iri acı dolu gözleriyle ona bakmakta devam ediyordu. ''Senden korkmuyorum, şeytanın yüksek rahibi.'' diye cevap verdi. ''Atın dışarı şu herifi.'' diye bağırdı Kayfa dört taşıyıcısına. Koca arkasının neredeyse yeri süpürecek olduğu şişko, çarpık bacaklı bir cüce avluya doğru ilerlemeye başladı. Dört levili İsa'nın üstüne atıldılar ama Yahuda ileri fırladı. ''Çekin ellerinizi.'' diye haykırdı. Onları bir yana savurarak hocayı kolundan tuttu. ''Gel.'' dedi. ''Gidelim.'' Yahuda develerin, insanların ve koyunların arasından İsa geçebilsin diye yol açıyordu. Şehrin kale kapısına geldiler. Sedron Vadisi'ne indiler. Karşı tarafa tırmanarak Betanya yolunu tuttular. ''Ne istiyormuş senden?'' diye sordu Yahuda, hocanın koluna can çekişiyormuş gibi yapışarak. ''Yahuda'' diye cevap verdi İsa, epey sustuktan sonra. ''Şimdi sana müthiş bir sır açıklayacağım.'' Yahuda kızılbaşını önüne eğip, açık ağza kulak kesildi. Yoldaşların en güçlüsü sensin. Ancak sen buna tahammül edersin sanıyorum. Ötekilere bir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Dayanıklı değiller onlar. Yahuda sevinçten kıpkırmızı oldu. Bana güvendiğin için teşekkür ederim efendimiz dedi. Söyle, görürsün utandırmam seni Yahuda. Sevgili Galile'mi bırakıp yine Kudüs'e geldim biliyor musun? Evet diye cevap verdi Yahuda. Çünkü olacak olan burada yer alacak. Doğru. Rabbin alevleri buradan fışkıracak. Uyuyamaz oldum artık. Gece yarısı irkilerek uyanıyorum ve göğe bakıyorum. Daha açılmadı mı diye. Alevler aşağı çıkmıyor mu diye. Gün ağarınca tapınağa koşuyorum, konuşuyorum, buyuruyorum, yalvarıyorum. İnsin diye ateşe yakarıyorum ama sesim her defasında kaybolup gidiyor. Gökler kapalı, dilsiz duruyor. Başımın üstünde oynamıyor. Derken günün birinde sesi kısıldı. Yahuda işitebilmek için üstüne doğru eğildi ama sadece boğuk bir soluk ile İsa'nın dişlerinin birbirine vurduğunu duydu. Devam et, devam dedi Yahuda boğuluyormuş gibi. İsa soluk alıp devam etti. Bir gün Golgota tepesinde uzanmışken İsa'ya peygamber hayalimde belirdi. Hayır, hayalimde değil, bütün vücuduyla karşımda duruyordu. Golgota kayalarının tepesinde dikilmiş ve şişirilmiş bir keçi postu vardı elinde. Çölde karşılaştığım kara keçiye benziyordu. Postun üstünde yazı vardı. Oku diye buyurdu. Keçi derisini bana doğru uzatarak. Ama sesi duyunca peygamber ve keçi kayboldu. Sadece harfler kaldı. Havada kırmızı baş harfli kara harfler. İsa gözlerini aydınlığa kaldırdı, benze attı. Yahuda'nın kolunu sıkarak ona yapıştı. Oradalar işte diye fısıldadı. Havayı doldurdular. Oku dedi Yahuda. O da titriyordu. İsa soluk soluğa sözleri hecelemeye başladı. Harfler canlı hayvanlar gibiydi. Onları avlamaya çalışıyor, onlarsa karşı duruyorlardı. İkide bir terini silerek okudu. Suçlarımızı taşıdı. Bizim günahlarımız için yaralandı. Bizim kötülüklerimiz için zedeledi. Acı çekiyor ama ağzını açmıyordu. Herkes tarafından hor görüldü ve reddedildi. Salhaneye götürülen bir koyun gibi karşı koymadan ilerledi. İsa sustu. Ölü gibi solmuştu rengi. Anlamıyorum dedi Yahuda. Kıpırdamadan durmuş, ayak parmakları ve çakıl taşlarını oyuyordu. Salhaneye götürülen koyun da kim? Kimdir ölecek olan? Yahuda diye yavaşça cevap verdi İsa. Yahuda kardeşim, ölecek olan benim. Sen mi? Dedi Yahuda geri geri çekilerek. Peki Mesih değil misin ki? Mesih'im. Anlamıyorum diye tekrarladı Yahuda, ayak parmaklarını çakıl taşlarını sürte sürte yırtarak. Bağırma Yahuda, böyle olacak. Dünyanın kurtulması için ben kendi isteğimle ölmeliyim. İlkin bunu ben kendim de anlamıyordum. Tanrı boşuna belirtiler gösterdi bana. Bazen havada görüntüler, bazen uykumda düşler. Boynumda bütün bir ulusun günahları asılı çölde yürüdüğüm keçi ölüsü. Anamın evinden ayrıldığım günden beri bir gölge, köpek gibi izledi beni. Bazen de önümde koşarak yol gösterdi. Hangi yolumu? Çarmıh yolunu. İsa çevresinde dolaştırdı bakışlarını. Arkasında Kudüs vardı. Pırıl pırıl parlayan beyaz kuru kafalarla dolu bir dağ. Önünde kayalar, birkaç gümüş yapraklı zeytin ağacı ve siyah sedirler. Güneş kanla dolu batmaya başlamıştı. Yahuda sakalını yoluyordu. Kıllarını da havaya savuruyordu. Başka türlü bir Mesih beklemişti. Elinde kılıç olan bir Mesih. Bağırdığında bütün ölü kuşakların Yusufiye Vadisi'ndeki mezarlardan fırlayıp canlılara katılacağını sandığı bir Mesih. Yahudilerin aynı anda atlar ve develeri de canlanacaktı. Hepsi birden. Piyade ve atlılar. Romalılara atılıp boğazlayacaklardı. Evren ayakları dibinde bir yastık olacak, Mesih de Davud'un tahtına oturacaktı. Buydu Mesih, Yahuda İskariyat'ın beklediği Mesih. Oysa şimdi vahşi vahşi İsa'ya baktı, ağzından kötü bir söz kaçmasın diye dudaklarını ısırdı. Bu kez topuğuyla oymaya başladı çakılları. İsa ona bakıp acıdı. Metin oğlu Yahuda kardeşim dedi sesini tatlılaştırarak. Ben böyle istedim, başka yol yok, budur yol. Ya sonra diye sordu Yahuda kayalara bakarak. Sonra canlılarla ölüleri yargılamak için bütün ihtişamımla döneceğim. Ne zaman? Beni görmeden şimdiki kuşağın çoğu ölmeyecek. Gidelim dedi Yahuda. Adımlarını sıklaştırdı. İsa ardında ona yetişmek için soluk soluğa kalıyordu. Güneş artık Yahudiye dağlarının ardından devrilmek üzereydi. Ta uzaklardan ölü denizden ilk uyanan çakalların sesleri geliyordu. Yahuda başta inleyerek yuvarlanıp gidiyordu. İçinde bir yer sarsıntısı vardı. Her şey yıkılıyordu. Ölüme inanmıyordu ve yolların en kötüsü olarak görüyordu. Bütün ölülerden daha ölü ve daha pis gibi görünen Lazarus midesini bulandırıyordu. Mesih'in kendi de Şaran'la olan savaşında nasıl başa çıkabilirdi ki? Hayır hayır, Yahuda ölüme bir yol olarak bakamıyordu. Döndü. Karşı çıkmak, dili üstünde yanmakta olan ağır sözleri fırlatıp atmak istiyordu. Belki de İsa'nın yolunu değiştirebilirler ve ölüm yolundan saptırabilirlerdi. Dönünce ama bir dehşet çığlığı çıktı ağzından. İsa'nın vücudu kocaman bir gölge yansıtmıştı. Bir insan gölgesi değildi bu, koca bir çarmıhtı. İsa'nın eline yapıştı. Bak dedi, eliyle göstererek. İsa ürperdi. Yahuda kardeşim, konuşma.